Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdin Çiğkul.
Bu videomuzda Erdinç'le beraber sizlere Zotan Z-Box serisinden mini bilgisayarları tanıtacağız ve bizim için de enteresan bir video incelemi olacak.
Evet, Mesut, ilk defa böyle küçük konuklar geldi masamıza.
Öyle gerçekten. Şimdi masamızdaki bilgisayarlar gerçek anlamda bilgisayar, yani tam donanımlı bilgisayarlar. Monitöre bağlayın, klavye bağlayın, evet, çalışsın.
Öyle bir şey söyledin ki sen de aldanmayın bu görüntüye. Bunlar evet, bilgisayar arkadaşlar.
Çünkü monitör boyutlarındalar ve biliyorsunuz profesyonel kulaklıklar, ses kartları inceliyoruz. Genelde bu cihazlardan daha büyükler.
Yani ben bu kadar küçük bir bilgisayar görmedim. Sen eminim ki görmüşsündür ama satışta herhalde böyle bir ürün yok.
Şimdi satışta bu kadar güçlü bir boyutlarda ürün yok aslında. Şimdi Zotan bilgisayarların teknik özelliklerini getirirsek ekranlarımıza, nano bilgisayarla zaten şurada gördüğünüz büyük model aynı özelliklere sahip, masamdaki büyük model. Teknik özelliklerde E450, AMD'nin Fusion E450 işlemcisini kullanıyor iki modelde ve entegre GPU olarak da 6320 var. 2 GB bellek var. Nano modelde 64 GB SSD var. Büyük modelde 320 GB sabit disk var. Hani genel olarak özellikleri gerçekten göz dolduruyor yani, ve birçok netbook'tan çok çok daha iyi.
SSD bir kere bambaşka bir şey katıyor bence oluyor ki söylediğin GPU'lar da çok iyi değerlere sahip. Farklı bir şey olduğu çok açık ortada.
Evet, E450'yi biraz açalım aslında burada. Bobcat mimarisini kullanan Fusion ailesinde en hızlı işlemci olma özelliği taşıyor. Yani serinin en hızlı üyesi. Bu konuda genel olarak iş başarımında çok da fazla böyle derdimizin olmayacağı açık. 6320 de bir entegre, işlemci entegre GPU olarak baktığımızda gerçekten iddialı bir GPU. Zaten neler yapabildiğini bilgisayarı monitöre bağlayıp seninle beraber izleyeceğimize göstereceğiz. Bakalım gerçekten oyun oynatabilecek mi? Bunun haricinde 2 GB belleği depolama alanı falan da ortaya koyduğumuzda USB 3.0 portları da var bu cihazlar üstünde. Gerçekten etkileyici cihazlar. Aynı zamanda tabii sadece AMD değil, Intel ve Nvidia işbirliğinde olan bir tane daha Z-Box var masamızda. D2700 işlemcisi var Atom. Atom tarafındaki yine en üst seri işlemci olma özelliği taşıyor. Mobil GPU olarak da burada biraz daha fazla iddia var. Çünkü Nvidia'nın 520M mobil GPU'su kullanılıyor bu sistemde. Kağıt üstüne baktığımızda Intel'in sistemi, tamam SSD'si olmayabilir içinde, fakat sanki oyun başarımı olarak daha iddialı gibi duruyor.
Evet, Nvidia'nın orada tecrübesi devreye girecek ama Atom dediğin zaman Mesut benim böyle bir afakanlar basıyor hafiften.
Evet, şimdi o GPU'da belki fren yaratabilir. Zaten ayrıntılı test sonuçlarını, grafiklerini paylaşacağız evet, birazdan. Ben ilk olarak bu nano bilgisayarın hani genel olarak görüntüsü ve özellikleriyle başlamak istiyorum. Çok etkileyici bir cihaz. Hani bir ADSL modem boyutlarında.
Evet, yani modemden de küçük diyebiliriz hatta yani.
Evet, genel olarak çevresine baktığımızda zaten sert plastikten imal edilmiş oldukça kaliteli bir kasaya sahip. Ve kasanın üstü de parlak siyah yapısı, piyano siyah yapısıyla aslında etkileyici duruyor.
Hem piyano siyah yapısı, parlak yapısı, bir de biliyorsun parlayan bir ışığı da var böyle lacivert renklerde, çember. Onlar da çok hoş duruyor cidden.
Evet, gerçekten Z-Box ailesi de bu çok iyi düşünülmüş bir ayrıntı, oldukça hoş duruyor. Cihazın sağına soluna bakacak olursak ön yüzde güç butonunu görüyoruz. Hemen bu güç butonun altında da bir tane göz var. Bu göz niçin kullanılıyor? Cihazla beraber bir tane Media Center kumandası geliyor. Eğer Windows'un Media Center'ını kullanmak istiyorsanız veya resim izleme, videoları hükmetme gibi özellikleri uzaktan kontrol etmek istiyorsanız işlevsel bir kumanda.
İyi düşünülmüş.
Evet, iyi düşünülmüş bir kumanda. Bunun haricinde kart okuyucusuna sahip ki fotoğraf makinesinden fotoğrafları televizyona takıp izletmek isteyenler için yine iyi özelliklerden bir tanesi. Artık SD kart standart haline geldi ki burada birçok kart modelinin okunabildiğini görüyoruz. SATA USB portu var. Bu Power SATA olarak geçen bir port. Ve böylece aslında SATA bazı biliyorsunuz USB stickler vardı. Bunları direkt olarak taktığınızda ek güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çalıştırabiliyor evet, bu sistem. Tabii sabit disk bağladığınızda yine ek güç bağlantısına ihtiyacınız var her türlü. Yanında ses giriş çıkış portlarını görüyoruz. Arka tarafında ise güç bağlantısı yanında HDMI portu var ve 2 adet USB 3.0 portu var. Böyle küçük bir sistemde Fusion mimarisi, Fusion platformu sayesinde USB 3.0 portlarını da görebiliyor olmak oldukça güzel olmuş. Yanında Ethernet girişini görüyoruz. 2 tane USB 2.0 portumuz var ve biraz evvel söktüm. Kablosuz bağlantı içinde bir tane USB alıcı kullanılıyor. USB alıcıyı aşağı taktığımızda anteniyle sistem çalışır hale geliyor ki genel olarak çok kompakt, mini boyutlarda bir cihaz.
Yani bu kadar küçük bir cihaz arkadaşlar yok yok diyebiliriz. Yani USB 3.0'ı görüyoruz, SATA girişini görüyoruz. Belki çıkışlardan bir tek HDMI olması biraz kafalarda soru işareti yaratabilir ama.
Burada şunu da söyleyelim, hani gövdenin altı ve üstü sert plastikten imal edilmiş ama gövdenin kendisi de metal. Böylece sağlamlık da bu cihazda sunulanlar evet, arasında oluyor. Biz açıkçası nano modelini çok fazla beğendik.
Fiyatını, yani kaplamaması çok
fiyatı
önemli
henüz avantaj için Türkiye'de belli değil fakat yüksek olacağını söyleyebiliriz. Bir diğer model var. Hani ikisi de dedik ya, AMD'nin E450 Fusion işlemcisini kullanıyor, mobil GPU'ları aynı. Sadece bir tanesi de SSD, bir tanesi de sabit disk var diye. Bu sabit diskli model biraz daha büyük bir yapıda. Cihazın giriş çıkış portları aşağı yukarı aynı. Gövdesi bunun sert plastikten imal edilmiş. Her yeri sert plastik. Üst tarafında piyano siyah yapı var. Bunun altında da piyano siyah bir yapı var. Ve arka tarafındaki portlara baktığımızda ekstra olarak optik çıkışı görüyoruz ki bu önemli. Eğer evinizde ev sinema sisteminiz varsa büyük ihtimalle dijital ses çıkışına muhtaç kalacaksınız.
Zaten bunu isteyeceksiniz. Zaten sesle uğraşanlar için bu çok önemli bir ayrıntı.
Evet, optik ses çıkışı olması iyi. Keşke bu küçük modelde de bir optik ses çıkışına sahip olsaydık. Bunun haricinde DisplayPort çıkışı var. Bu da yine modern çıkışlardan bir tanesi. DVI çıkışı elde etmek istiyorsanız zaten HDMI porttan dönüştürücüyle bunu elde edebiliyorsunuz. Kablosuz ünitemiz de standart olarak sunuluyor bu modelde.
Bu da direkt antenle, USB olarak değil.
USB olarak değil, direkt olarak anakarta entegre bir model. Intel modele baktığımızda da görünüş olarak her şey büyük modelle, AMD modelle aynı. Ekstra olarak bunda farklı olarak DVI çıkış görüyoruz, DisplayPort yok.
İşte bu sefer DVI severler için bu da ayrı bir alternatif olacak.
Evet, ayrıca Intel modelinde de USB 3.0 portlarını görüyoruz. Yani her modelde USB 3.0 sunularak aslında hızlı bağlantı seçeneği kullanıcıya aktarılmış durumda. Büyük modellerde sadece göz görmedik. Göz de ek bir USB alıcıyla sağlanıyor. Dilerseniz kumandayı kullanmak isterseniz USB alıcıyı takıyorsunuz. Şimdi aslında Erdinç, hani genel olarak cihazın özelliklerini anlattık. Görünüşler üstüne durduk. Son nerede kullanılara geçmeden evvel bir teknik özellik tablosu ardından da test tablonu yayınlayalım ki yani izleyenlerimiz tam olarak neden bahsedeceğiz? Cihazlar tam olarak neler yapabiliyor görsünler.
Hani yarıştaki performanslarını görsünler.
Evet, şimdi ilk olarak PC Mac sonuçlarını görüyoruz. Çünkü PC Mac şöyle önemli. Office uygulamalarında, genel olarak Windows uygulamalarında bu cihazlar ne yapabiliyorlar? Görülebileceği gibi E450 ortamı dağıtmış durumda. Hani burada mobil 520 GPU, Nvidia tarafındaki GPU Atom'u kurtarmamış. Çünkü Atom zaten işlem gücü olarak, mimari olarak çok çok eskiden gelen bir mimari ve başarımını da düşündü.
Brezel dedim ya, Atom midemi bulandırıyor, biraz kafayı karıştırıyor. İşte burada sonuçlar onu gösteriyor.
Evet, sonuçlar onu gösteriyor. Fusion E450 çok çok iyi işler başarmış durumda, Atom'a göre önde. Fakat durum hani 3D Mark'a geldiğinde burada işler, dengeler biraz değişiyor, karışıyor.
İşin içine GPU girince.
Evet, GPU giriyor. GPU işin içine girince 520 MB burada asıl gücünü gösteriyor. Çünkü zaten harici bir GPU 512 MB belleğe sahip. Farkını ortaya koyuyor ve Intel platformu öne geçiriyor. Fakat kombine sonuçlara baktığımızda, işin içine physics yani işlemcinin de girdiği, CPU'nun da katıldığı sonuçlara baktığımızda burada yine başa baş sonuçlar mevcut. Neden? Çünkü Fusion işlem gücü olarak çok daha iyi. Birkaç tane de oyun test ettik sizler için. Tamam, çok düşük frame'ler gözüküyor. Evet. Hani birçok oyun sever için bu frame değerlerinde oyunun oynanmayacağı aşikar zaten. Fakat kafa kafaya sonuçlar var. 3D Mark'ta biliyorsun GPU gücü olarak çok hızlı duruyordu ama neden oyunlarda başa baş sonuçlar var? Çünkü işlemci darboğaz yarattı. Ve işlemci darboğaz yarattığı için de ne yazık ki
İstenilen performans, hani ne kadar güçlü olursa olsun şeye benziyor bu. Kaleciniz ne kadar iyi olursa olsun forvet gol atmadıktan sonra o takım galip gelemiyor.
Evet, o takım galip gelemiyor. En fazla beraberlik sağlayabilirsiniz ki. Zaten beraber sonuçlar görüyoruz ne yazık ki. Tam Erdinç'in dediği örnek buna çok çok iyi uyuyor. Evet, Erdinç aslında az çok izleyenlerimiz kendi bilgisayarları da karşılaştırabilsin diye de teknik özellikleri verdik. Şimdi izlersen bilgisayarımızı kuralım ve neler yapabiliyor beraber yorumlayalım.
Biz bakalım hani teoriden çıksın.
Çünkü bu cihazlarda ben sizin film izleyeceğinizi düşünüyorum. Daha çok ofis uygulamaları falan kullanırız diye böyle planlar yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi bakalım o tarafta nasıllar.
Bakalım.
Evet Erdinç, kurulumu yaptık. İlk olarak kurulumu göstermek istiyorum çünkü monitörün arkasında oldukça şık duruyor. Evet. Yani ne kadar bütün kalabalığı monitörün arkasında gözükse de ön tarafta hiçbir şey yok. Bir klavye faremizi görüyoruz, bir de monitörümüzü görüyoruz.
Ya diyorum ya, modemler bile daha fazla yer kaplıyormuş. Burada direkt ekranın arkasına oturtuyorsun rahat bir şekilde ve komplike bir yapıyla ekranla beraber taşınan bir bilgisayarın oluyor aslında.
Evet, yani çok küçük olması. Zaten monitörün ağırlığını da arttırmıyor. Bu sayede monitörü böyle kucağınıza alıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Evet. Avantajlı. Şimdi ilk testlerimize başlayabiliriz. Evet, Windows ekran önümüzde. Burada işlemci kullanım oranlarını da açtım ki sizler için tam olarak Fusion'ın neler yapabildiğini görelim. Video testiyle başlayacağım. Çünkü Erdinç aslında başından beri konuşuyoruz ya. Bu tip cihazlara sahip olan insanlar büyük ihtimalle televizyon altında böyle MKV dosyaları nasıl oynatıyor, iyi oynatıyor mu merak edeceklerdir.
Doğru.
Bizim de çeşitli film dosyalarımız var. Bunlar nedir? Burst testi mesela.
Stres testi aslında.
Evet, stres testi çünkü bu videolar ultra yüksek bitrate değerlerine kodlanmış durumdalar. Normalde siz zaten bir MKV videoyu bu formatta bulamazsınız. Mesela burada 110 megabit per second'da kodlanmış bir video dosyası var. Tıklayalım bakalım nasıl bir tepki verecek. İşlemci ne kadar yük altında olacak, akıcı bir şekilde görebilecek miyiz? İlk yüklenme aşaması geçtikten sonra video gayet akıcı bir şekilde oynatılabiliyor. Bu videonun aslında kuşların hepsinin göründüğü sahnesi en kasan sahnesidir. Zaten sabit disk yetmez. 110 megabit per second videoyu da aslında direkt oynatabiliyor olmasının altında yatan neden SSD'ye sahip olması.
Evet, SSD'nin farkı burada ortaya
evet,
çıkıyor zaten.
Evet, yoksa sabit disk şu an bu tip dosyalarda küçük dosyada saniyede 11 MB ne yazık ki transfer edemiyor. Bazen sabit disklerimizin böyle takıldığı noktalar oluyor. Evet, video çok güzel bir şekilde oynatıldı. Bir de bizim CrowdRun isimli.
Kalabalığın çılgın koşusu.
Evet, kalabalığın çılgın koşusu var ki bu videonun da şöyle bir özelliği var. Bu video hem Full HD hem de 50 frame per second, yani saniyede 50 kare gösteriyor. Burada şimdi 30 megabit per second'dan başlayacağım teste. Bakalım hangi bitrate değerinde patlayacak. 30 megabit per second'ı da aslında şunu söyleyebilirim. Bu video şu an biraz yavaş oynatılıyor.
Evet, biraz ağırlık var ama çalıştırıyor diyebiliriz.
Evet, şu an çalışıyor. Evet, yavaş yavaş bitrate değeri yükseliyor. 40 megabit per second oldu.
Biraz daha ağırlaştı.
Burada biraz daha ağırlaştı. Zaten koşanların yavaşlamasından bunu anlayabiliyoruz. Bu video kodlanırken çok daha özel bir formatta kodlanıyor. Çok daha yüksek kapasitede bir medya encoder gerekiyor bunun için. Ve HTC One X haricinde de aslında Erdinç. Çok enteresandır. Tegra 3'lü bir telefon. Videoyu çok akıcı, hızlı bir şekilde oynatabilen başka cihaz görmedim ki. Aslında dikkat ediyorum, 30 megabit per second ile 60 megabit per second arasında performans olarak çok fazla fark yok. Aşağı yukarı Fusion'ın da bundan geçtiğini söyleyebilirim. İşlemcide çok fazla yük yok. Demek ki kodekle ilgili aslında başka bir sıkıntı yaşıyoruz.
Evet. Başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Evet. Medya hızlandırma da iş görüyor. Çünkü iyi. Video yavaşlıyor belli. Zor oynatım söz konusu. Fakat işlemci üstüne binen yük çok fazla değerlerde değil. Hı-hı. Rahat bir şekilde oynatabiliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu nano bilgisayarı bir medya yönetici olarak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta sizler için bir dizi de açalım.
Game of Thrones.
Gördüğünüz gibi orada 30 megabit, 110 megabit per second diyorduk. Game of Thrones'un dizi bölümü 3 megabit per second ile kodlanmış durumda. Yani aslında orada kullandığımız videolar gerçekten çok yüksek kalitedeler. Bu da çok rahat oynatılıyor. İşlemci üstüne binen yük değişmiyor. Çünkü burada aslında Fusion'un üstündeki artık o medya oynatıcı eklentisi, hızlandırıcı eklenti görevi üstlenmiş durumda. Rahat bir şekilde video oynatabiliyor.
Bu da video konusunda aslında performans olarak istenini verdiğini göstermekte.
Evet, istenini verdiğini gösteriyor. Bu testi artık geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş aslında. Burada başka teste de geçmeden önce aklıma gelmişken flash performansını da göstermek lazım. Çünkü biliyorsun Erdinç, ilk başta atomlar çıktığında full böyle HD videolarda ya da HD videolarda değil, full HD'yi de geçtim. Tam ekran oynatılırken sıkıntılar yaşanıyordu.
Çok büyük sıkıntı. Hatta videoyu incelerken de, oyunları incelerken de bahsettik ki atom hani böyle çok iyi anılmıyor diye. İşte o yüzden
evet.
Flash performansı çok kötüydü.
Şimdi buradan bir video açmayı deneyelim sitemizdeki. Etraftaki flash banner'larda dönerken. Bakalım nasıl bir performanslar gidecek. Aslında flash bulacak? Da kurulu değilmiş. Hemen onu da kuralım buradan. Hızlı bir şekilde kurulumda gerçekleşsin. Çünkü şimdi webde performansı etkileyen en önemli nedenlerden bir tanesi de flash çok fazla işlem gücüne gerek duyuyor. Her ne kadar masaüstü bilgisayarlarımızdaki işlemciler artık çok modern hale gelmiş olsalar, üst seviyelere çıkmış olsalar da bu tip nano bilgisayarlardaki işlemciler, netbook işlemcileri diyelim, kimi zaman zorlanabiliyorlar.
Ama masaüstü performansı da böylesine küçük bir cihaza göre gayet iyi.
Evet, sıkıntı yok. İşte üstündeki SSD'nin de aslında yararlarından bir tanesi. İstenen veri hızlı bir şekilde gelip gidebiliyor. Şu an kurulumda gerçekleşiyor. Aslında bu sırada birkaç klasör açalım. Görülebileceği gibi aslında tamam, masaüstü performansı iyi değerli, içinde bir SSD var, fakat kimi zaman hani açılışlarda falan o değişik kasmalar, kasma diyebileceğimiz şeyleri de görebiliyoruz.
Dediğim gibi sonuçta Fusion işlemci. Evet. Kurulum da var bir de arkada, o da etkiliyor tabii
ki. Bir kurulum da dahi yüksek değerlere vurabiliyor işlemci. Eğer çok yüksek bir beklenti içinde olursa kullanıcı, yani ben bunu bir masaüstü bilgisayar gibi kullanacağım, video işleyeceğim üstünde, Photoshop'ta çalışacağım, işte aynı zamanda ofiste inanılmaz hızlı çalışacağım falan diye düşünürse orada...
Yani şunu söylemek lazım, bunu bir masaüstü gibi düşünürlerse, evde koyacağım hani küçük bir cihaz masaüstü
yüksek
gibi kullanırım.
Yüksek performanslı bir masaüstü olarak kullanırsa orada yanılır. Ama internete erişeceğim, video izleyeceğim, müzik dinleyeceğim, mesajlaşma, sosyal ağ fonksiyonlarını yürüteceğim derse de orada hiçbir sıkıntısı yok.
Evet.
Rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bir de flash videolardan bir tane açarsak aslında.
Performansını tam anlamıyla görmüş olacağız.
Evet.
Bakalım reklamla beraber.
Tam olarak ne bütün kadar flash içerik aktif girecek. Oldu neler olacak?
Şu an geliyor videomuzda.
Zaten işlemci üstüne binen yükten de çok fazla zorlanmadığını görüyoruz sayfada. Diablo 3'ün reklamı da geldi hemen. Gerçi hepsi burada.com ön sipariş diyor, fakat oyun çıkalı oldu. Merhaba, ben Kaan
Hadi işlemci.
Evet, şu an mesela HD görüntü değil bu. Aslında oradan çıkarsak bir HD video açmamızda yarar var. En azından nasıl performans sergileceğini direkt göreceğiz. Bu videonun HD kalitesi bulunmuyormuş. Hemen Asrak'ın röportajına gidelim.
Tabii şu geçişlerde bir laf bir aslında kasılma var.
Tabii internet bağlantısıyla da alakalı. Fakat işlemci kullanım oranlarına baktığımızda aslında hani her şeyin çok rahat bir şekilde işlemediğini söyleyebiliriz. Evet. Fakat bu bilgisayardan da hani bunları göstermemizdeki neden de aslında kötülüğünü göstermek için değil. Sadece ne bekleyeceğini bilsin diye izleyenlerimiz. Çünkü zaten biz de aşağı yukarı ne göstereceğini çok iyi biliyorduk. Evet, HD bir görüntü. Tam ekran yaptığımızda bakalım nasıl performans sergileyecek. %79-%80'i görüyoruz.
Ama çalışıyor.
Evet, çalışıyor. Bir sıkıntı yok, atlama yok. Demek ki izlenebiliyor.
Kesinlikle. Yani flash'tan da geçer notu aldı diyebiliriz.
Aslında burada da Apple'ın hani tabletinde hala neden flash'ı kullanmadığı çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Hızlı bir şekilde kurtardığımızı söyleyebiliriz.
Şimdi Mesut oyun kısmına bakalım.
Evet. Şimdi en canlanıcı noktaya geliyoruz. Oyun kısmı. Erdiç, oyun konusunda ne bekliyorsun? Flash performansını gördün.
Yani şöyle söyleyeyim. Flash oyunları tercih etsinler daha çok. Hani indie game'ler de olabilir böyle basit oyunlar. Ama şimdi bakacağımız oyunlar çok önemli yapımlar. Cidden büyük bir performans beklemiyorum Mesut. Yani çalıştırsın yeter.
Mesela Just Cause'u açıyoruz. Just Cause 2 aslında performans olarak üst seviyelerde önemli. Sistem zaten gerektiremiyor ama fakat ayarlarını da düşük ayarlara alabiliyoruz.
Evet, alabiliyoruz. Bir de açık bir alan var. Özgür evet. Bir dünya söz konusu. O yüzden de çok fazla detay barındırıyor içerisinde.
Bakalım neler göreceğiz burada. Ayarlara girip hemen grafik ayarlarını ne seviyeye getirdiğimizi aslında.
Buradan hemen aslında şeylere bakalım ayarlara.
Evet, şu an hepsi düşük. Aslında onu da kapatırsak.
Onu da kapatırsak daha da iyi olacak.
Kapanamıyor zaten. En küçük 2x'miş. Mesela Hi-Res Shadows açık ki bence yüksek çözünürlükte olan ne varsa kapatalım. Partikülleri de kapatmakta yarar var gibi.
Onları da kapatalım hemen. Daha burayı da kapatalım. Küçük o sinirler de gitsin. Save edelim.
Aslında Fraps'ı çalıştırmayı unuttuk Erdinç. Fraps'ı da çalıştırırsak.
Gerçi içinde benchmark programı da var.
Direkt gerçi benchmark'ı çalıştırmak en iyisi olur, evet.
Şuradan bir de ayarlarımıza bakalım. Hood'la ilgili de bir şeyimiz yok. Şu an çözünürlüğümüzü baktık mı oradan? Bir de onu görebilirsek. Çözünürlük burada yazmıyor ama.
Resolution settings aşağı konumlandırılmış.
Evet. 720p.
Evet, zaten 720p'den aşağısı sonraki denemelerimizde yani, ancak yer alması gereken şey. Evet.
Şimdi buradan hemen bir benchmark'a girip. Evet. Buradan bir bölüm de seçelim. Karanlık bir kule olsun bakalım. Güzel bir oyundu, eğlenceli bir oyun.
Açık dünyası olan oyunlar zaten her zaman kendini oynatmayı
biliyor. Açık dünyası olan oyunlar dediğin gibi konusu bile olmasa insanlar takılıp orada boş boş şeyler uğraşmayı seviyorlar.
Ve
eğlenceli geliyor.
Ve yapımcı firma enteresandır. Bol ödüllü birçok yarışma yaptı.
Evet. Şu an kara saniyemiz 15 civarında. 14-13.
Aslında 10. Pek de oynanabilir olmadığı sürece yani, 800-600'e bir düşüp denemekte fayda var. Direkt testi tamamlamasını
yani
beklemek.
720p'de bütün her şey düşük ayarlarda, hatta her şey kapalı arkadaşlar. Ne yazık ki 15'in üstüne çıkamıyoruz. Ortalamada 12 gibi gidiyor.
Evet. Şimdi 800-600'e bir alıp denemekte fayda var.
Kesinlikle. Şimdi çözünürlüğü düşürelim bakalım neler getirecek bize. Buradan hemen. Gerçi HD bir televizyonda da bu çözünürlük.
İşte belki hani en azından çocuklar eğlensin diye açmak isterlerse. Biliyorsun büyüklerin derdi çocuklar olunca vakit geçirmeleri sağlamak, bir şekilde sessiz dursunlar diye.
Bakalım bu çözünürlükte ne verecek. Yani bir 30'un üstünü görsek ya, 25'e de razıyım da.
Evet.
Ya bak burada.
Ve tam beklentilerini karşıladı gibiydi aslında. Evet. 30'un üstünü gördük, bakalım ormanı görünce ne göreceğiz.
Şu an 25... 25-23'e iniyor adam.
Zar zor yakalıyor. Ya çocukları eğlendirir mi Erdiş? Ne diyorsun bu akıcılıkta?
Valla bu çamur deryası gibi. Düşük çözünürlük, düşük grafik.
Evet, yani sonuçta boyunu geçebiliriz.
Bak tepelere çıktıkta 20'nin altına da iniyoruz. 18-17 evet. Söz konusu.
Demek açık dünyalı bir oyun. Yani şu bir gerçek. Geliyor.
İyi bir oyun için bu sistem beklediğimiz gibi çok yüksek bir performans veremiyor. Hatta iyi bir performans veremiyor.
Veremiyor. 4-3'ü denemekte fayda var aslında. 4-3'e geçelim istersen boyun ardından. Çünkü 4-3 yine grafik olarak hem üst seviye sistemlere hitap ediyor hem de en alt seviye sistemlerde evet. De aşağı yukarı iyi bir performans verebiliyor. İçinde yine benchmark var. Bakalım ona geçelim neler yapacak. Evet, şimdi 4-3'ü çalıştırıyoruz. Bakalım 4-3'ten nasıl bir performans alacağız.
İnşallah 4-3'ü görebiliriz diyeyim, öyle söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz standart olarak Full HD olarak açılacak oyun şu an.
Evet, çünkü monitör çözünürlüğümüz o yönde. Evet. Bakalım neler göreceğiz.
4-3 de keyifli bir yarış oyunu. Hatta önümüzdeki günlerde yeni bir sürümü de gelecek. Showbiz diye. O daha farklı bir aslında atmosferi var.
Aslında 4 hani genel olarak çok başarılı bir seri.
Evet, eğlenceli bir seri.
Hani 3'ü de bir yana koyarsak 1-2-3 her zaman etkilemeyebilir. Ben Xbox 2'yi çok uzun sürede oynadım. Çok keyif aldım.
Ya, Codemaster'ın biliyorsun bu konuda bir uzmanlığı var. Zaten elde kalan tek markalardan biri de bu. Grid de çok beklenen serilerden biri. Ama 4 her zaman hem multiplayer modları hem tek kişilik modlarıyla kazanmıştır oyuncular tarafından. Beğenilmiştir.
Evet. Ya, açılışta... Burada oyunu çok fazla herhalde açmaya gerek yok.
Yani logoyu görüyoruz aslında AMD'nin ama...
Evet, bunlar normal bildiğimiz videolar ki...
Bunu ne kadar düşürsek bile...
Hep diyoruz ya, bunu ne kadar düşürürsen düşür, işe yaramayacak. İşte bu sistem oyun sistemi değil.
Evet, bu kesinlikle oyun sistemi değil. Tabii küçük oyunlar oynayabilirsiniz. Yani biz burada aslında çok uç oyunları da göstermedik. Şu an için bunlar yeni oyunlar da değil Mesut, biliyorsun. Daha
evet,
iyi oyunlar da var.
Evet, özellikle bunları seçtik ki aslında hemen temin edebileceğiniz birkaç yıllık oyunlar.
Aynen. Ya burada daha çok arkadaşlar Limbo gibi... Bastion gibi mesela. Böyle alternatif oyunlara yönelmek lazım. Hani onlar daha keyifli olacaktır. Onun dışında üst düzey oyunlar için bu sistem ne yazık ki pek verimli çalışmıyor.
Evet, bu ağır başlangıcında şöyle yorum yapabiliriz artık. Medya, internet, müzik için ideal bir cihaz.
Sosyal medya bir de yanına koyarız.
Sosyal medya için çok ideal bir cihaz. Fakat oyun kısmını sakın böyle öncelikli olarak almayın.
Tabii bunun yanı sıra bir de dediğin gibi Photoshop, Premiere... Ve benzeri aslında yük gerektiren
tabii
programları
yani
da kullanamayacaklar.
Şunu söylemek lazım, hep altını çiziyoruz. Bu sonuçta yüksek performans segmentinde bir masaüstü bilgisayar değil. Bu işinizi halledin diye yapılmış, olabildiğince küçük tutulmaya çalışılmış enerji tasarrufu ve yer öncelikli bir cihaz.
Kesinlikle.
Ve zaten burada da monitörümüzün arkasına kurduk bunu.
Çok da şık duruyor bence orada. Çok da güzel gizleyebiliyorsun.
Evet, çok da güzel gizleyebiliyorsun. Bu yüzden hani oyun kısmını da burada geride bırakıyoruz. Sentik evet. Testte de gördünüz zaten. Kendi bilgisayarınızla karşılaştırabilirsiniz.
Sizleri oyun kısmında loading ekranında bırakıyoruz
evet,
arkadaşlar.
Evet, artık son yorumları yapabiliriz. Evet Erdinç, beraber senden oyunumuzu da oynadık, filmimizi de izledik. Oyun kısmını oynadık diyemiyorum sadece. Oyunlar açtık.
Oyunda takıla takıla ilerledik sanki.
Ya şimdi bir gerçek var. Hani Mobi GPU diyoruz, 520M diyoruz falan ama zaten bunlar hala hazırda çok güçsüzler. Genel oyunların istediği GPU'lara baktığımızda.
Zaten bu boyutlarda güçlü bir şey görmek de çok mümkün değilmez. Çünkü teknoloji her gün ilerliyor fakat her zaman biliyorsun büyük boyutlarda ilerliyor. Sonra küçülüyor. Küçülürken de gene teknoloji ilerliyor. Hep bir geride kalmakta arkadaşlar küçük
ya
şeyler.
Aslında işin kötü tarafı şu. Şimdi genel olarak telefonlarla karşılaştırırsak eğer üstlerindeki GPU'lar güçlüler.
Güçlüler evet.
Ama telefonlarda insanlar daha iyi oyunlar oynuyorlar. Ve telefonların ekranına baktığımızda 1280x720 artık piksele ulaşmış durumlar.
Yani
tabletlerde daha üst çözünürlükler var. Daha yüksek çözünürlüklerde sahip tablet modeli var. Biliyorsun yeni iPad 2048x1536.
O zaten standart dışı şu an.
Evet, standart dışı bir çözünürlüğe sahip. Onda güzel oyunlar oynayabiliyoruz. Keşke bu cihazlar içinde standart PC oyunları değil de bu telefonlarda oynadığımız oyunları da bulabilsek,
evet,
yine televizyonumuzda eğlenceli vakit geçirsek çok çok iyi alternatif olacaklarını düşünüyorum zaten.
Ama şu da çok aslında karışık bir nokta bu tarz cihazlarda. Hani bu tarz bir cihazı oyun oynamak için mi alırsın yoksa başka ihtiyaçlarını gidermek için mi? Yani benim evimde yer yoktur arkadaşlar. Gidip bilgisayar olarak bunları almam. Çünkü bilgisayar dediğin şey biliyorsun oyunda oynaman gerekiyor
evet.
Orada. Tamam masaüstü olabilir, Windows'taki işte bu ofis uygulamaları olabilir onları da kullanacaksın
zaten
ama...
Zaten aynı fiyat alacaksın dizüstü bilgisayarlar
yani dizüstüler
var.
Yani dizüstü de yer kaplamıyor. Bunun çok şirin. Cidden yer kaplamaması çok çok büyük bir avantaj ama bunları böyle üst düzey performans için alacaksanız zaten yanlış tercihler yapmışsınızdır.
Şimdi burada şunu da gösterelim. Bir güç tüketim tablosu. Aslında açıklama yaparken bize yardımcı olacak.
Kesinlikle.
Güç tüketim tablosuna baktığımızda özellikle Fusion sistemin çok komik güç tüketim değerlerinin olduğunu görüyoruz.
Tüketmiyor
çok
gibi.
Çok az güç tüketiyor. Evet, tüketmiyor gibi. Hani prize sanki boş adaptörü bağlamışsınız gibi cihaz yük altında 24 watt tüketiyor ki efsanevi yani.
Süper.
Gerçekten çok iyi. Genel olarak maksimum güç tüketimi korkutacak düzeylerde değil. Benim için güç tüketim değeri çok çok ideal ve korkunç değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ne anlama geliyor bu? Bu bilgisayarı sürekli olarak açık tutabiliriz.
Evet. Aslında bir indirme istasyonu haline gelebilir.
Evet, indirme istasyonu olabilir. Şimdi izleyenlerimiz düşünecekler. Birçok medya oynatıcı var. Bunlar indirme istasyonu olarak kullanılabiliyor. Fakat bu cihazı daha çok aslında ağa sürekli bağlı olarak kalabilecek bir sunucu olarak düşünmek
evet.
Lazım. Bilgilerinizi paylaştırabilirsiniz arkadaşlar sürekli açık kaldığı için. Üstüne USB kameralar bağlı gibi birçok USB portu var. Bunları güvenlik kamerasıymış gibi kullanıp internetten de daima ulaşıp izleyebilirsiniz. FTP sunucusu olarak kullanabilirsiniz. Web sunucusu olabilir. Ve aynı zamanda tabii ki bir bilgisayar bu. Televizyonunuzda internete girebilirsiniz. veya medya yönetici olarak da kullanabilirsiniz. Yani bir bilgisayar olduğu için fonksiyonlar yüklediğiniz programlarla zor orantılı.
Sürekli açık, tamam şimdi akıllı telefonlar var, tabletler var ama sürekli açık, az enerji tüketiyor.
Evet.
Sen maillerinize rahatlıkla bakabilirsiniz bilgisayar formatında. Twitter'a, Facebook'a bakabilirsiniz. Bunlar da aslında ekstra avantajlı olarak hani orada ona kazanımlar katmakta.
Evet, akılsız bir televizyonu akıllı bir hale getirmek için bir araç
aslında. Sen ne biliyorsun, televizyon işini hallettik en nihayetinde ve arkadaşlar televizyon alırken şuna dikkat ettik. Şimdi akıllı televizyonlar var, yarı akıllı televizyonlar var, bir de akılsız televizyonlar
evet,
var.
Biz açıkçası yarı akıllı bir televizyon alacağımıza akılsız bir televizyon
çünkü aldık. Çünkü arada ne, nasıl 400-500 milyon civarında bir fiyat farkı var. Çünkü yarı akıllı televizyonda arkadaşlar istediğiniz kadar özgür değilsiniz. Yani YouTube'dan bile faydalanamıyorsunuz.
Ya zaten işlemciler o kadar güçsüz ki internette gezmek tam bir ızdırap oluyor. Şimdi burada tabii şu soru da var. Ya acaba televizyonda internette gezmeye ne kadar ihtiyacım var?
Dediği gibi Mesut'un, şimdi televizyonu düşün, odanıza koydunuz, salona koydunuz, bu cihazı da koydunuz. Keza akıllı bir televizyon da olsa ne kadar kullanırsınız? Hani ne kadar sıkıntı var? Mesela bunun bir klavye mouse aparatı da gelecek düşündüğün zaman.
Evet, satın almanız gerekecek.
Ama biraz evvel senin söylediğin mantık, hani filmle beraber indirme işlemini ve genel anlamda Gmail olsun, işte Word'de ufak dosya düzeltmeleri az enerji tüketmesiyle bence hani bu standart bir medya oynatıcının ötesine geçmeyi başarıyor.
Evet, yani bunu şöyle düşünmek lazım. Sonuçta ufak bir PC alıyorsunuz ve bunu ihtiyacınız olan her yerde anında kullanabilirsiniz.
Kesinlikle.
Hatta içine bir sürü film yükleyebilirsiniz. Sonuçta 64 GB SSD'si var fakat bu modelde 320 GB'lık bir sabit disk var. İçine bütün dosyalarınızı yanınıza direkt olarak alıp arkadaşınıza gidip orada film, eğlence, müziğe devam edebilirsiniz.
Kesinlikle. Yani eğlence kutusu olarak taşıyacağın rahat bir cihaz.
Evet, rahat bir cihaz. O konuda değişik avantajlar sağlayabilir. Bu tamamen aslında kullanıcının ihtiyaçları ve ben ne yapmak istiyorum, bu cihaz nerede kullanılabilir mi'ne bağlı bir şey.
Ha, şunu da söylemek lazım. Evet, bu cihazlar ucuz cihazlar değil. Hani
evet, değiller.
Bunları almadan önce çok iyi bir plan program yapmak lazım. Eğer cidden ihtiyaçlarınızın üstünde bir yatırım yaparsanız bu hem kullanılmayan bir cihaz olarak size geri dönen hem de maddi bir kayıp olarak yani yansır cebinize.
Şunu size net bir şekilde söyleyelim aslında. Eğer işiniz sadece video izlemekse ve ben bu videoları torrentten indireceğim falan diye de düşünüyorsanız, download edeceğim diyorsanız, medya yöneticiler piyasada var. Hani bu işi hakkıyla yapabilen,
evet,
çok çok iyi bir şekilde yapabilen. Fakat unutmayın ki burada bir bilgisayardan söz ediyoruz. Her şeyle bir bilgisayar var burada. Bunun da üstünde bazı ihtiyaçlarınız varsa, çok daha farklı kombinasyonlarda kullanmak istiyorsanız tabii ki bir ZBox veya benzeri bir çoklu ortam bilgisayarı işinizi daha fazla görecektir. Ve TV kartı bağlarsanız bunu USB'den aslında direkt olarak akıllı bir cihazı tam olarak dönüşüyor. Çünkü aynen, TV kanallarını Media Center üstten değiştirebiliyorsunuz uyumlu TV kartlarında. O zaman kumanda da tam olarak işlevsel çalışıyor. Durdurursunuz yayını, tekrar izlersiniz, geri sararsınız. Hı-hı. Bunların hepsini Media Center'da otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Tabii burada dediğimiz gibi size kalmış bir durum. İhtiyaçlarınızı siz bildireceksiniz. Aslında bir anket de yapalım aşağıda.
Evet, sormak lazım.
Sormak lazım. Bu tip bir ürüne ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Aynı zamanda hani fiyat performans oranlarını nasıl buluyorsunuz?
Evet, iki tane farklı sorumuz da olsun. Bir de senin söylediğin gibi yani ihtiyaçları iyi belirleyeceksiniz. Eğer ihtiyaçlarınız dahilinde böyle bir şeye ihtiyacınız varsa şunu söyleyebilirim. Ürünler çok başarılı.
Evet.
Ya bu tarzda bir ihtiyacınız varsa bunları giderebilecek yönde.
Ya zaten daha ufağını veya daha az güç tüketimini bulmak oldukça zor olacaktır. Ve Zotac'da zaten ekran kartları konusunda kalitesini evet, ispatlamış bir firma ki ZBox'a da çok uzun bir zamandır üretiyor. Bu konuda da bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
Çünkü böyle istersen küçük bir bilgisayar toplayayım, hani kasası olsun, şirin böyle bir yere koyarım.
Evet.
Hani hiçbir zaman da istediğin gibi toplayamazsın. Hazırda şık kasalarıyla ki hani kasalar da çok önemli bence bu noktada. Hazır sistemler her zaman işinize yarayacaktır diyorum ben.
Evet, yarayacaktır diye düşünüyoruz. Tabii son karar sizin. Umarım anketi oy atmaktan çekinmezsiniz, orada işenmezsiniz. Çünkü yorumlarınız bizler için önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.